Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 17. ayrım. 25 ton yük taşıyabilen, 14 metre boyunda, 3 metre 40 santim eninde bir balıkçı teknesi bulunmuştu. 80 beygir gücünde motoru ve 9 mil hızı vardı. Daha 1 yaşında yeni bir tekneydi. 115 bin liraya satın alındı. Güvenilir bir kaptan, bir makinist ve bir telsizci bulundu. Dipnot 136. Elmas'ın yiğit mürettebatı. Kaptan Reşat Yavuz, makinist Ahmet Oğuz Kotoğlu, telsizci Astsubay Başçavuş Ali Levent. Balıkçı teknesi görünümünü koruması için bazı balıkçılık avadanlıkları alındı. Tekneye Elmas adı verildi. Kaptandan Şubat ayının sonunda Anamur'da olması istendi. Emredersiniz. Dipnot 137. Elmas'la ilgili konular için İsmail Tansu'nun kitabı ile Elmas'ın makinisti Ahmet Oğuz Kotoğlu'nun anılarını esas aldım. Şafak Sökmeden, Ahmet Oğuz Kotoğlu'nun anıları. Yayına hazırlayan Doçent Doktor Ulvi Keser. Zürih. Türkiye Başbakanı Menderes ve Yunanistan Başbakanı Karamanlis, 5 Şubat 1959'da Zürih'e geldiler. Görüşmeler 6 gün sürdü. 11 Şubat günü anlaşmaya varıldığı açıklandı. İki Dışişleri Bakanı, İngiliz Dışişleri Bakanı'na bilgi vermek için Londra'ya uçtu. İngiltere, anlaşmaya varılmış olmasını memnunlukla karşıladığını açıkladı. İki üs egemenliğinde kalmıştı. İngiltere için önemli olan buydu. Ötesi ayrıntıydı. 14 Şubat'ta Menderes Ankara'da uzun bir açıklama yaptı. Özetle, Enosis ve Taksim'den vazgeçildiğini, Türklerin hakları ve geleceklerinin çok iyi korunduğunu, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Rumların ve Türklerin ortak kurucular olarak kurup yöneteceklerini söyledi. Türkiye'de buz gibi bir rüzgar esti. Demokrat Parti sözcüsü Zafer Gazetesi durumu şöyle toparlamaya çalıştı. Toprak taksiminin yerini hukuk ve idarede taksim aldı. Meclis kararına rağmen farklı bir politika izlemek, antlaşmalar yapmak Cumhuriyet tarihinde yaşanmamış bir olaydı. Gençlik ve basın iktidardan daha da uzaklaştı. Halkta da ciddi bir burukluk oldu. Londra. 15 Şubat 1959 günü İngiliz Başbakanı, Türk ve Yunan Başbakanlarını Londra'ya davet etti. Türk Başbakanı, Kıbrıs Türk liderleri ile birlikte Kıbrıs Türk Tür Partisi Genel Sekreteri Osman Öreki, Yunan Başbakanı da Rum cemaatinin lideri olarak Atina'da bulunan Makarios'u davet etti. Makarios, Londra'ya 23 Kıbrıs Rumu ile geldi. Aralarında birlikte sürgüne gittiği Girne Piskoposu Enosisçi Kiprianos da vardı. Londra'da Zürih'te imzalanan antlaşmaya ek olarak 3 antlaşma daha imzalanacaktı. 1. Kıbrıs'taki iki üs üzerinde İngiltere'nin egemenlik hakkının süreceği hakkında antlaşma. 2. Garanti antlaşması. Dipnot 138. Garanti antlaşmasının Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren 4. maddesi şöyledir. Bu antlaşmanın hükümlerine bir riayetsizlik halinde Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık yani İngiltere bu hükümlere riayeti sağlamak için gerekli teşebbüsler veya tedbirler hakkında birbirleri ile istişare etmeyi taahhüt ederler. Müşterek veya anlaşarak hareket mümkün olmadığı takdirde garanti veren 3 devletten her biri bu antlaşma ile ihdas edilen nizamı tekrar kurmak münhasır maksadı ile harekete geçmek hakkını muhafaza eder. 3. Dışarıdan gelecek bir saldırıya karşı Kıbrıs'ı korumak üzere Türkiye ve Yunanistan arasında ittifak antlaşması. Dipnot 139. 650 kişilik Türk alayının 950 kişilik Yunan alayının Kıbrıs'ta bulunması bu antlaşmanın 4. maddesine dayanan ek protokol ile düzenlenmiştir. Özel statüleri vardı. Pek çok insan Zürih Antlaşması ve bu 3 ek antlaşma ile Kıbrıs sorununun kökünden ve ebedi olarak çözüldüğüne inanıyordu. Dipnot 140. Zürih Antlaşması'nın 27. maddesine göre antlaşmada bulunan temel hükümler Kıbrıs Anayasası'nda yer alacak. 7. maddesine göre de anayasada yer alacak temel maddeler değiştirilemeyecektir. Bu açık hükümlere rağmen Makaryoz anayasayı kendi anlayışına göre değiştirmek için mücadele edecektir. Amaç Türklerin sadece azınlık olarak bulunacağı bir Rum devleti kurmak, sonra da Enosis'i gerçekleştirmektir. Oysa Kıbrıslı Türk liderlerin kuşkuları vardı. Kıbrıs Rumlarını ve Makaryoz'u çok iyi tanıyorlardı. Zürih Antlaşması Kıbrıslı liderlere güven vermemişti. Sıkıntılıydılar. Makaryoz da gelişimden memnun değildi. Ona göre bağımsızlık bir aşamaydı. İngilizlerden kurtulacaklardı. Bu aşamadan sonra Enosis'e yürümek gerekti. Yemini vardı. Fakat Zürih Antlaşması'nda bulunan bazı maddeler Makaryoz'u düşündürüyordu. Türklerin eşit haklara sahip olması, Cumhurbaşkanı yardımcısının veto hakkı, Türklerin ayrı belediyeler kurabilmeleri, memurlukta Türk-Rum oranı, bütçe hakkındaki hükümler, Türklere tanınmış, gereksiz, fazla ayrıcalıklardı. Ayrıca Londra'da imzalanacak bir antlaşma ile Türkiye'ye anayasal düzenin bozulması halinde Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunmak hakkı tanındığını öğrenmişti. Türkiye, Kıbrıs'ta bir askeri birlik de bulunduracaktı. Bunlar kabul edilemez maddelerdi. Bu maddeleri kabul etmekle Yunan hükümeti Megali İdea'ya, Enosis'e ve Kıbrıs Rumlarına ihanet etmişti. Enosis'i gerçekleştirmek zor olacaktı. Bu yüzden Makaryoz da sıkıntılıydı. Dipnot 141. Kıbrıs'ta Türkiye'nin ve Yunanistan'ın tören birliği niteliğinde sembolik birlikler bulundurması isteniyordu. Türkler ciddi bir askeri birlik bulundurmak için ısrar ettiler. Sonunda nüfus oranları az çok dikkate alınarak Türk birliğinin 650, Yunan birliğinin 950 kişi olması kabul edildi. Bu birlikler alay olarak anıldılar. Acı olay. Başbakan Menderes ve Türk Kurulu 17 Şubat 1959 günü Vickers Viscount 793-TCSEV uçağı ile Londra'ya uçtular. Uçakta 25 kişi vardı. Menderes ve görevliler 17, mürettebat 8 kişiydi. Londra civarında hava çok sisliydi. Kontrol kulesi uçağı yakındaki Gatwick havaalanına yönlendirdi. Burada sis daha az yoğundu ama yine de görüş mesafesi çok azdı. Alan ormanın ilerisindeydi. Uçak meydana yaklaşınca inişe geçti. Sis birdenbire çok yoğunlaştı. Ormana daldı, büyük bir gürültü ile ağaçlara çarpa çarpa 250 metre kadar sürüklendi. İki kanadı koptu ve gövdesi ikiye bölündü. Saat 16.58'di. Bir çiftlikte bahçıvanlık yapan Peter Weller ve iki arkadaşı kazaya tanık oldular. Weller arkadaşlarından birini polis karakoluna gönderdi. Öteki arkadaşıyla birlikte kazazedelerin yardımına koştu. Enkaz içinde ölüler ve yaralılar vardı. Kazada Menderes'in yüzü çizilmiş, ayağı uçağın yarılan tabanına sıkışmıştı. Sakarya milletvekili Rıfat Kadızade Menderes'in ayağını kurtardı ve enkazdan çıkmasını sağladı. Tony Bailey isimli bir çiftçi ve eşi hemşire Margaret olay yerine yetiştiler. Tony Bailey uçaktakilere yardım etmeye koşarken eşi de uçaktan çıkabilmiş Menderes ve Kadızade'nin yanında kaldı. Menderes'in aralarında bulunduğu 3 kişiyi arabasıyla evine götürerek tıbbi yardımda bulundu. Olay yerine gelen can kurtaranlarla Menderes ve yaralılar London kliniğe götürülerek tedaviye alındılar. Elçiliğe bilgi verildi. Haber Türkiye'de bomba gibi patladı. Londra'da da büyük üzüntüye yol açtı. Konferans başlamıştı. Kuşkularına rağmen Doktor Küçük, Türk cemaati olarak antlaşmaları kabul ettiklerini açıkladı. Türkiye'nin yeni politikasını benimsemeyi zorunlu bulmuşlardı. Türkiye arkalarından çekilirse varlıklarını koruyamazlardı. Makaryoz'un itirazları vardı. Karamanlis, Makaryos'u antlaşmaları kabule zorladı. O da 2 gün gecikmeyle kabul ettiğini açıkladı. İngiliz ve Yunanistan başbakanları ile cemaat liderleri antlaşmaları 19 Şubat günü Lancaster House'da törenle imzaladılar. İngiliz ve Yunan başbakanları tören bitince hastaneye gelerek Menderes'e geçmiş olsun dediler ve antlaşmaları elleriyle imzalattılar. Zürih ve Londra antlaşmaları milletler arası hukukun bir bölümünü oluşturdu. Şimdi Zürih Antlaşması ilkelerine bağlı bir anayasa yaparak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurmak gerekiyordu. Makaryos'un Kıbrıs'a dönmesi yasaktı. İngiltere bu gelişmelerden sonra yasağı kaldırdı. Makaryos 1 Mart tarihinde Kıbrıs'a dönecekti. Önce ölenlerin cenazeleri getirildi. Ankara'da toprağa verilecekler için Hacı Bayram Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törende devlet protokolü ile muhalefet de bulundu. Sonra Menderes bir İngiliz uçağı ile İstanbul'a geldi. Kıbrıs Fatihi ve Allah'ın aziz kulu olarak karşılandı. 10 binler yollara dökülmüştü. Kalacağı park otele kadar yol boyunca kurbanlar kesildi. Bu kazadan kurtulması bir mucizeydi. İlahi bir olaydı. Halk hayali Menderes'e insanüstü bir nitelik, kutsallık yakıştırmaya başlamıştı. Demokrat Parti propagandacıları da bunu körüklüyorlardı. Bu inanışın iç politika için çok büyük bir yatırım olduğunu düşünüyorlardı. Dipnot 143. Bu büyük kazadan yalnız Menderes değil, 9 kişi daha kurtulmuştu. Ama halk hiçbirisini önemsemedi. Yalnız Menderes'e dini nitelikler verdi. Menderes Ankara'ya trenle geldi. Devlet Ankara garındaydı. İnönü'de Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle birlikte bekliyordu. İnönü ile Menderes'in karşılaşmaları çok dostça oldu. Partiler arasında gerginlik vardı. Bu olay bir bahar havası estirdi. Gar dışında yine 10 binler vardı. Demokrat Parti yönetimi halkın eline bazı pankartlar vermişti. Kıbrıs Fatihi, gazan mübarek olsun. Kıbrıs'ı millete sen, seni millete Allah bağışladı. Kıbrıs Fatihi, gazisi Yavuz Menderes. Taksim'den vazgeçilmiş olmasının yarattığı hayal kırıklığı, zafer şarkıları ile giderilmek isteniyordu. Bahar havası çabuk sona erecekti. Çünkü birkaç gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Zürih ve Londra antlaşmaları görüşülecek ve muhalefet bazı eleştirilerde bulunacaktı. İsmet Paşa Kıbrıs sorunu çıkmasından beri çok ihtiyatlı davranmış, genel olarak iktidarı desteklemişti. Bazı konularda hükümetin dikkatini çekmiş, uyarıda bulunmuştu ama bu uyarılar dikkate alınmamıştı. Mecliste 3 önemli eksikliğe değinmekle yetinecekti. Antlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 Mart Çarşamba günü görüşüldü. Salonda dinleyici ve basın balkonları da dolmuştu. Başkan Refik Koraltan'dı. İlk sözü İsmet Paşa'ya verdi. Paşa yumuşak bir üslupla 3 eksiklik üzerinde durdu. Enosis konusunu şöyle bitirdi. Siz Taksim'den vazgeçiyorsunuz. Fakat Enosis'i gelecekte de kesinlikle önleyecek baraj sağlam kurulmuş değildir. Bu eksiklik başımıza iş açacaktır. Dediği çıkacaktı. Garanti antlaşması, anayasal düzen bozulursa Türkiye'ye düzeni yeniden kurması için Kıbrıs'a müdahale hakkı tanıyordu. İnönü, müdahale hakkının kullanılabilmesinin karışık, zaman alıcı bir mekanizmaya bağlanmış olduğunu vurguladı. Müdahale hakkının daha sade ve pratik bir esasa bağlanmış olması gerektiğini belirtti. Bu konunun da ileride sorun olabileceğine dikkat çekti. Dipnot 144. Bu mekanizma ile ciddi bir olay olması halinde hızla ani müdahale etmek mümkün değildi. İki devlete bilgi vermek, danışmak, birlikte hareket imkanlarını araştırmak, ancak ondan sonra müdahale edebilmek mümkündü. Bu zaman alacak bir süreçti. Bu süreç içinde Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Sovyetler, Birleşmiş Milletler'in araya girmesi büyük olasılıktı. Rauf Denktaş, üzücü olaylar çıkınca dördüncü maddeyi çalıştırmanın zorluğunu unutup Türkiye'nin hemen acele müdahale etmesini isteyecek, Türkiye harekete geçemeyince sızlanıp yakınacaktır. Anılarında bu duruma içtenlikle birçok kez değinir. İnönü'nün bu öngörüsü de doğru çıkacaktı. İnönü ayrıca Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine yalnız antlaşmada belirtilen kültür, spor ve hayır işleri konusunda değil, her konuda yardım edebilmesi gerektiğini söyledi. Türk cemaatinin ekonomik ve mali bakımdan Rum cemaatiyle eşit düzeyde olması, değilse o düzeye getirilmesi, düzenin yaşaması için gerekliydi. Yoksa düzeni sürdürmek zor olurdu. Bu konuda da geleceği görmüştü. Ama iktidar, antlaşmaları Kıbrıs'ın fethi büyük zafer olarak ilan etmişti. Bu propagandayı gittikçe arttırıyordu. Menderes'te, Zorlu'da belki içtenlikle sonucun bir zafer olduğu kanısındaydılar. Bu zaferde eksiklikler bulunması ikisini de öfkelendirdi. Bahar havası uçup gitti. Konuşmalar sertleşti. Cumhuriyet Halk Partili konuşmacılar Zorlu'yu sıkıştırdılar. Zorlu son olarak şöyle dedi. Anlaşma iyi niyete dayanıyor. İyi niyet en sağlam garantidir. İktidar görüşmeler için bir oturumu yeterli buldu. Oylama yapıldı, başkan sonucu açıkladı. Kabul oyu 347, red oyu 138, çekimser oy 2. Antlaşmalar onaylanmış, Kıbrıs konusunda ilk kez iktidar ile muhalefet ayrı düşmüşlerdi. Dipnot 145. Zürih ve Londra antlaşmaları başarı sayılabilir ama zafer değildir. Çünkü İnönü'nün değindiği 3 çok önemli eksikliği taşıyorlardı. Karışık bir anayasa ile yapay bir devlet kurulmuştu. Bu eksikliklerin ve durumun yarattığı büyük sorunlarla ilk kez Başbakan İnönü karşılaşacak, çok sıkıntı çekecektir. İsmet Paşa'nın antlaşmalardaki birkaç eksiği yumuşak bir üslupla da olsa belirtmesi, Demokrat Parti Konya Milletvekili Himmet Ölçmen'i kızdırmıştı. Adana Demokrat Parti Kongresi'nde İsmet Paşa'ya şöyle seslenecekti. Ulan İnönü, Almanlar sana 12 adayı verdikleri zaman alma, şimdi kalk bizim Kıbrıs zaferini beğenme. Sen ne boktan adamsın? Dipnot 146 147. Almanların 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru 12 adayı Türkiye'ye önerdiği doğrudur. Konunun iç yüzü araştırılmadan Türkiye'nin reddetmesi eleştirilir. Gerçek şudur. İtalya'da faşist iktidar devrilmiş, Mussolini tutuklanmış ve bir şatoya hapsedilmiştir. Alman komandolar bu şatodan Mussolini'yi kaçırırlar. Mussolini İtalya'nın kuzeyinde yeni ve küçük bir faşist devlet kurar. Almanya 12 adaya karşı işte bu uyduruk faşist devleti tanımamızı, dolayısıyla saflarında görünmemizi ister. Türkiye Mussolini'nin bu uyduruk devletini tanımamış, öneriyi de geri çevirmiştir. Olay budur. Metin Toker, Demokrasiden Darbeye, sayfa 219-220. Bilgisizler için iyi bir sömürü konusudur. 12 adanın Yunanistan'a verilmesi hakkında genişçe bilgi için A. Suat Bilge, Ankara, Atina, Lefkoşa Üçgeni, sayfa 20-35. İç politikada düzey bu çizgiye düşmüştü. Tartışmalar gittikçe sertleşiyordu. İktidarı ve muhalefeti destekleyenlerin arası iyice açılmıştı. Demokrat Partililer ile Cumhuriyet Halk Partililer camileri ayırmışlardı. Selamlaşmıyor, alışveriş yapmıyor, bayramlaşmıyorlardı. Türkiye ikiye bölünmüş gibiydi. Demokrat Parti bu tehlikeli gidişi önlemek için iktidar olgunluğu göstereceğine şiddeti artırıyordu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 124. Devamı 18. ayrımda.